Bayanlar baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün Arzu'nun Evrimi adlı kitaba bir haftalık bir mola vereceğiz. Çünkü çok fazla üst üste 5 bölüm inceledik. Bu hafta farklı bir konuyu, farklı bir araştırma yaptım, böyle küçük, böyle hepinizin böyle işine yarayacağını düşündüm. Bu hafta onların üzerinde duracağız. Haftaya yine kaldığımız yerden Arzu'nun Evrimi'ne devam. Peki bu hafta neyle ilgili konuşacağız? Neyin üzerinde duracağız? Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu haftaki konumuz arkadaşlar psikolojik tuzaklar. Gerek kendimize uyguladığımız, gerek başkalarıyla ilgili sahip olduğumuz yanlış izlenimleri ele alacağız. Yani bu yanlış izlenimlere sebep olan psikolojik tuzakları ele alacağız. Hadi bakalım başlayalım. Burada yaklaşık olarak bir 21 tane psikolojik tuzak var. Hepsini teker teker kısa bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Tabii ki de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana sormaktan kesinlikle çekinmeyin. Evet, 1. Deve kuşu etkisi. Sadece olumlu ve güzel şeylere odaklanıp negatif veya bizi geride tutan şeyleri, örneğin bağımlılıklarımız gibi, bu tarz şeyleri görmezden gelmektir. Deve kuşu etkisi. Bir bakın mesela hayatınızda sizde bu etki var mı veya çevrenizde bu etkiye sahip insanlar var mı? Mesela her açıklamamdan sonra bunu böyle bir kendi kafanızda tartmanızı istiyorum. Bu sayede kendinizi tanımış olacaksınız. 2. Kapıları kapatamamak. Yanlış bir seçim yapmaktan çekindiğimiz için bütün seçeneklerimizi açık tutmaya çalışmaktır. Aslında bütün seçenekleri açık tutmak ve hepsine odaklanmaya çalışmak bizi başarısız yapan şeydir. Yani seçmemiz gereken bir yol varken, ulan acaba bu yolda biz patlar mıyız, başarısız olur muyuz diye sahip olduğumuz bu korkudan dolayı diğer seçeneklerimizi, diğer kapıları tamamen kapatamama etkisi bu. Sizde var mı? Sorun bakalım kendinize. 3. Zıtlık etkisi. Bu genelde satışta kullanılan bir stratejidir. Şöyle örnek verebilirim. Bir emlakçı size satmak istediği güzel bir evi, tabii aynı zamanda da pahalı olan da bir evi göstermeden önce kötü bir ev gösteriyor size. Diyor ki bakın diyor, elimizde böyle bir ev var. Kötü ama yani tabii fiyatı da daha düşük. Siz görüyorsunuz o evi, diyorsunuz. Başka ev var mı? Emlakçı diyor ki tabii ki de var. Tabii ki de var amına koduğum. Al diyor. Bu ev. Evet, daha güzel. Daha işte merkezi bir konum. İşte odaları daha geniş. Güneş alıyor ama parası da bu kadar. Siz ister istemez direkt olarak sonradan gösterilen eve sahip olma isteğiniz daha da yüksek olacaktır. İşte bu dediğim gibi genelde satışta kullanılır. Dikkat etmenizi öneriyorum. Başta size sunulan ürünler genelde hani satılmasa da olur ürünleridir. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki. IKEA etkisi. Bir şeyi ortaya çıkarmak için ne kadar çaba harcarsanız, ne kadar yatırım yaparsanız o şeye olan bağlılığınız o kadar yüksek olur. Genelde ilişkilerde de çok geçerli oluyor bu kural, tahmin edersiniz ki. Bununla ilgili bu podcast'in ilerleyen maddelerinde bir tane daha buna benzer bir etki var. Onun da üzerinde durduğum zaman ikisini de bağdaştıracağım. Bir sonraki maddemiz, bu direkt olarak hani bence kendi oyunlarınızda, kendi stratejilerinizde de kullanabileceğiniz bir madde. Özgürlüğün laneti. Direkt olarak açıklaması da şu: detaylı olarak verilen bilgiler daha inandırıcıdır. Bakın tekrar söylüyorum, detaylı olarak verilen bilgiler daha inandırıcı olma özelliğine sahip. Bunu dediğim gibi kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Bir sonraki madde, bence bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Spot ışığı etkisi. Spotlight etkisi olarak da geçer. İnsanların sizin dış görünüşünüze, hareketlerinize ve hatalarınıza çok fazla odaklanıyormuş gibi hissetmenize sebep olan etkidir. Ve gelin görün ki bu etki neredeyse bütün insanlarda var. Yani hani şey durumu var ya, set açsam insanlar ne der? İşte bu spot ışığı etkisidir. Acaba insanlar işte beni linçler mi? Çünkü ben orada red yersem, herkes bana bakarsa ve herkes bana gülerse veya işte sen kadını rahatsız mı ediyorsun falan şeklinde bana işte benim üzerime çıkmaya çalışırlarsa, böyle bir düşünceye aşırı derecede sahipseniz aşırı derecede spot ışığı etkisine de sahipsiniz demektir. Bunun üzerinden nasıl gelebilirsiniz? Bunun bir etki olduğunu kabul ederek. Bu sizin psikolojinizin doğasında olan bir durum. Gerçekten de insanlar kendi hayatlarına bakacaklar, kendi işleriyle ilgilenecekler, kendi zamanlarına, kendi enerjilerine bakacaklar. Ve tekrar söylüyorum, bu etki daha doğrusu herkeste var. Bunu böyle düşünün. Bir sonraki maddemiz, halo etkisi. Çok dikkat etmeniz gereken bir etkidir. Bir kişiyle ilgili size olumlu gelen bir özelliğin o kişinin bütün özelliklerini olumlu görmemize sebep olmasıdır. Tanıdık geldi mi bu tanım? Hani bir kadını beğendiğiniz için fiziksel olarak ona karşı gereksiz bir şekilde bir tutku bağlamak, ona karşı bir duygusal bir bağ oluşma ihtiyacı hissetmek. İşte halo etkisi budur arkadaşlar. Mesela işte iyi giyinen, yakışıklı bir adamın daha güvenilir, daha eğlenceli ya da daha prestijli olduğunu düşünmek gibi. Bunlar da direkt olarak halo etkisinin ortaya çıkartmış olduğu sonuçlardır. Bunu hem kendiniz için kullanabilirsiniz hem de bu etkiye dikkat edebilirsiniz. Bir sonraki maddemiz. Kendine hizmet eden ön yargı. Bakalım bu sizde var mı? Başarılarınız size aitken, başarısızlıklarınız ya başkalarının hataları ya da sizin kendi şanssızlığınızdır. Bu kafaya giriyor musunuz mesela? Çünkü bu kafaya giriyorsanız bu psikolojik etki de sizde var demek. Başarılarınız size ait. Abi tabii ki de abi, bunu ben hak ettim. Bunu ben sağladım. Bu benim emeğimle oldu. Ama başarısızlıklarınız, yok hayır, orada işte şöyle bir şey oldu. Şu adam kendi üzerine düşeni yapmadı. Orada şanssızdım. Yağmur yağdı. Lago oldu. Lugo oldu. Başarılıyken bunlar yok muydu? Bunların etkisi hiç mi yok? Gerçekçi olmaya davet ediyorum sizlere. Bir sonraki maddemiz. Aa bak, en sevdiğim etki, gerçekten de var bu. Bende de var yani. Kendimde de görüyorum. Diderot etkisi. Bir şey aldığınız zaman o alışverişin devamını getirmektir. Bununla ilgili çok güzel bir hikaye de var. Diderot belki biliyorsunuzdur. Kendisi bir yazar. Hatta bu yaşanmış da bir olay. Diderot çok fakir. Parası yok. O dönemde kendisi Rus zaten. O dönemde Rus imparatoriçesi Diderot'un bu durumunu görüyor. Diyor ki ulan diyor, ben bu adamın hani eserlerini seviyorum. Ben bu adama destek olayım. Ben bu adamın işte kütüphanesini alayım. Kütüphanesindeki eserleri alayım. Parasını vereyim. Hani Diderot gerçekten değerli bir kalem. Diyerek Diderot'a bu şekilde maddi bir destek sağlıyor. Diderot da bakıyor. Aa diyor, artık diyor tamam diyor, param var diyor. O sırada da Diderot'un kızının bir düğünü gibi, bir nişanı gibi bir olayı var. Diderot'un eşi diyor ki Diderot'a, ya diyor madem artık paramız var, hadi diyor biraz şöyle şey, eve birkaç bir şey alalım diyor. Diderot da tamam diyor, ne istersin diyor karısına. Karısı diyor ki ben böyle uzun bir halı istiyorum diyor, kırmızı. Diderot tamam, gidiyorlar, halıyı alıyorlar. Halıyı alıyor, ancak sonra bakıyorlar böyle, ulan koltuklar da yakışmadı sanki bu halıya diyerek gidiyorlar, koltukları atıyorlar, yeni koltuk alıyorlar. Sonrasında Diderot oturuyor koltuğa, önünde halı var, yeni koltuğunda oturmuş, bir bakıyor Diderot üstüne. Ulan benim üstümdeki kıyafetler de sanki bu ortama çok uygun değil gibi düşünüyor. Gidiyor kendisine yeni bir kıyafet alıyor. Sonra eşine bakıyor. Eşim dur diyor, bak ben bu kadar giyindim, sana da bir şeyler alalım şeklinde. Böyle sonra parayı bitiriyor. Mal Diderot. Olay bu. Diderot etkisi denilen şey bu arkadaşlar. Gerçekten ben bunu kendimde de görüyorum. Bir diğer maddemiz. Olumsuz ön yargı. Buradaki olay da şu. Negatif olaylara pozitif olaylardan daha çok önem verme durumu. Aynı şekilde negatif sonuçlardan pozitif sonuçlara kıyasla daha çok önem verme durumu. Bu da sizde olabilir. Genelde oluyor zaten. Bir sonraki madde. Batık maliyet yanılgısı. Heh işte bu o IKEA etkisiyle bağlantılı olarak bahsetmiş olduğum maddeydi. Bir şeye çok yatırım yaptığınızda ve yatırım yaptığınız şey batma durumuna geçtiğinde bile yine de yatırım yapmaya devam etmenizi sağlayan etkidir. Şimdi IKEA etkisinde ne vardı? Bir şeyi ortaya çıkartmak için ne kadar çok emek harcarsanız o şeye karşı olan bağlılığınız artacaktır. Okey, bu cepte. Batık maliyet yanılgısında da diyor ki bir şeye ne kadar çok emek harcarsanız, ne kadar çok yatırım yaparsanız o şey batsa bile ondan uzaklaşamazsınız. Yani uzaklaşma ihtimaliniz çok düşüktür. Tıpkı nedir? Bir kadını tavlamak için, bir kadınla bir ilişki yaşamak için çok fazla emek harcarsınız. Çok fazla işte kadın karşısına çıkarsınız, onu yaparsınız, bunu yaparsınız, şunu yaparsınız. Sonrasında aranızda kadınla bir ilişki olur. O ilişki devam ederken kadın size saygısızlık yapar. Kadın size hak etmediğiniz şekillerde davranır. Kadın size elinizin tersiyle iter. Artık ilişki boktan bir yere doğru gitmeye başlar. Ancak yine de siz yapmış olduğunuz yatırımlardan dolayı olsun ya bir şekilde düzelir bu kafasında olursunuz. İşte bunun sebebi budur. Batık maliyet yanılgısı. Burada ilişkiler üzerinden örnek verdim. Ancak bunu ekonomik anlamda da değerlendirebilirsiniz. Bir diğer madde. Seçim paradoksu. Seçim yapabileceğiniz seçeneklerin sayısı ne kadar fazlaysa seçeceğiniz seçeneğe bağlı kalma ihtimaliniz o kadar düşer. Önümde 10 tane seçenek var. Hangisini seçersem seçeyim ona olan bağlılığım az olacaktır. Ama önümde 2 seçenek olsa o seçtiğim seçeneğe olan bağlılığım çok daha yüksek olur. Belki tanıdık gelmiştir bolluk mentalitesinden. Bir diğer madde. İşte söz sanatında ustalaşmak için bence bilinilmesi gereken bir madde bu arkadaşlar. Eldeki veriyi farklı bir şekilde ifade etmek. Hemen bir örnek vereyim. Mesela bir doktor var elimizde. Doktor hastasına şunu diyor. Bu ameliyatın sonucunda iyileşme ihtimalin %90. Aynı doktor aynı hastaya şunu da diyebilir. Bu ameliyatın sonunda ölme ihtimalin %10. Bakın ikisi aynı şey aslında. İyileşme ihtimalin %90 ve doğal olarak ölme ihtimalin %10. Tabii ki de burada hani ikisi de aynı anlama gelse de o işte iyileşme ihtimalin %90 denilmiş yenildiği zaman hasta tabii daha çok şevklenir. Daha çok gaza gelir, daha çok mutlu olur. Bu gerçekten de bakın bu bir söz sanatıdır arkadaşlar. Yani şu anda doktor burada yalan söylemiyor aslında. Sadece kelimeleri kullanıyor. Anlatabildim değil mi? Bunu siz de uygulayabilirsiniz. Bir diğer madde. Çok güzel bir madde bu da. Pigmalion etkisi. Beklentileriniz performansa etkiler. Bakın beklentileriniz performansınızı etkiler demiyorum ki etkiler ama negatif anlamda etkiler. Buradaki performansı etkilerden kasıt sizin performansınızı etkilemez. Başka birisinin performansını etkiler. Yani ne demek istiyorum? Ben bir öğretmenim. Elimde iki tane öğrenci var. Öğrencilerden bir tanesinin başarılı olacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili beklentim var. Diğeriyle ilgili ise böyle bir beklentim yok. Ve ikisine de ben bir yıl boyunca ders vereyim. Gerçekten de o bir yılın sonunda başarılı olacağına inandığım öğrenci diğer öğrenciye kıyasla daha iyi bir durumda olacaktır. Neden? Sahip olduğum beklentilerden dolayı. Bu beklentiler benim farkında olmadan kendimi o öğrenciye karşı, o güvendiğim, inandığım öğrenciye karşı gerek yaklaşımlarımda, gerek bana sorduğu sorularda daha böyle içten bir şekilde cevap vermelerimde kendisini gösterirken diğer adama salla pati yapacağımdır. Olay bu. Ama bu tekrar söylüyorum. Bu sizinle alakalı bir şey değildir. Eğer ki kendinizle ilgili bir beklentiniz varsa ve bu beklenti çok aşırıysa bu sizin motivasyonunuzu kaybetmenize sebep olur. Çünkü bu beklenti hiçbir zaman tatmin olmaz ve tatmin olmayan bu beklenti de bir yerden sonra sizin harekete geçme enerjinizi düşürür. Dediğim gibi bu beklenti, bu etki daha doğrusu sizin dışınızdaki insanlar için geçerlidir. Bir diğer madde. Kaç tane kaldı? 2, 4, 6, 7 tane kaldı. Hızlı bir şekilde devam edelim. Doğrulama yanlılığı. Düşünceleriniz ve inançlarınızla uyumlu olan gerçeklere dikkat edersiniz. Düşünceleriniz ve inançlarınızla uyumlu olan gerçekler. Amına koyayım ya. Bak işte adamın altında arabası var. Bak yanında da mis gibi hatun var. İşte bu yüzden bu kadınlar paraya geliyor, arabaya geliyor. Bak burada mesela doğrulama yanlılığı var. Yo işte bak bu konuyla ilgili en bariz örnek benim. Aha bırak arabamın olmasını, araba kullanmayı bile bilmeyen bir adam olarak bunu söylüyorum. Anlatabildim değil mi? Bu da birçok kişide olduğunu düşündüğüm bir şey. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Sürü psikolojisi zaten ne olduğunu biliyorsunuz ancak belki bilmeyenler vardır diye söyleyeyim dedim. Çoğunluğun yaptığı şeyler bize daha doğru, daha kabul edilebilir gelir. Bakınız Türkiye, evet. Bir diğer madde, kayıp etkisi. 5000 lira kaybetmenin üzüntüsü 10.000 lira kazanmanın mutluluğundan daha etkilidir. Yani bir şeyi kaybetmek onu kazanmaktan daha çok etkiler bizi duygusal anlamda. Bir kafanızda tartın. Gerçekten de böyledir. Yani yeni bir kadınla konuşup onunla buluşmaya çıkma ihtimali gerçekten orada var diyelim. Bu belki sizi mutlu edebilir ancak o sırada hali hazırda zaten hayatınızda olan bir kadınla olan etkileşiminizin bitmesi sizin daha da çok etkilenmenize, sizin daha çok kafayı o tarafa takmanıza sebep olacaktır. Diğer kadınla buluşup buluşmamak çok da önemli olmaz böyle durumlarda. Bir diğer madde, harika bir madde. Kumarbaz yanılgısı. Çok güzel de bir adı var. Şimdi size bir soru soracağım. Elimde bir bozuk para var ve yazı tura atacağım. Tamam mı? Bir defa attım. Geldi. Tura geldi. Okey. İkinci defa atıyorum. Yine attım. Geldi. Bir baktım. Yine tura geldi. Size sorum şu. Ben bu parayı üçüncü defa fırlattığımda yazı mı gelecek yoksa tura mı gelecek? Cevabınızı eklersiniz dokümanınıza. Şimdi buradaki olay şu. Genelde insanların çoğu üçüncü defa ben bu parayı attığımda ne gelecek sorusuna ilkinde tura geliyor, ikincisi de tura geliyor. Artık herhalde burada yazı gelir şeklinde bir beklentiye giriyorlar. İşte kumarbaz yanılgısı budur. Halbuki o para yazı da gelebilir, tura da gelebilir. Yani ilk iki defa tura gelmesi, üçüncüsünün yazı gelmesini veya tura gelmesini etkileyecek bir durum değil. Anlatabildim değil mi? Ancak bu anlamda çok fazla bu yanılgıya düşenler oluyor. Buna da dikkat edin lütfen. Bir diğer madde, sonuç yanılgısı. Yine çok fazla insanda gördüğüm bir şey. İnsanların ulaştığı sonuçlara gıpta ile bakarken onların ne kadar çaba harcadıklarını düşünmenize engel olan etkidir. İşte Cristiano Ronaldo da bunu söylüyor. Herkes Cristiano Ronaldo olmak ister ancak kimse onun hangi yollardan geçtiğini bilmez. Gerçekten de böyle. Bunu da kendinize sorun. Son iki madde. Son iki maddemiz. Birlik ilkesi. En çok vakit geçirdiğiniz kişilerin sizi daha kolay ikna etmesi ya da inançlarınızı, doğrularınızı ve değerlerinizi etkileyebilmesi durumudur. O yüzden diyorum zaten en çok vakit geçirdiğiniz kişilere dikkat edin diye. Çünkü bu insanlar sizi hem daha kolay ikna edebilirler, hem daha kolay yönlendirebilirler, hem de inançlarınızı, doğrularınızı ve değerlerinizi etkileyebilirler. Dikkat edin buna lütfen. Ve son madde, Zeigarnik etkisi. En güzel etkilerden bir tanesi, gerçekten özellikle de kadınlarda da kullanabileceğiniz bir etkidir bu. Arkadaşlar, Zeigarnik etkisi der ki yarıda kalmış işler tamamlanmış işlere kıyasla daha çok aklımızda kalır. Yarıda kalmış, sonuca bağlanmamış, işler, etkileşimler, aklınıza ne gelirse daha çok aklımızda kalır. Bu gerçekten erkekte de var. Erkekte de çok fazla ben bu durumu görüyorum. Yani şu kadınla bir buluşamadım gibi. Ancak kadınlarda daha fazla var. O yüzden bu stratejiyi lütfen ama lütfen bu podcast'i dinledikten sonra birileri de kullanmanızı istiyorum. O yarıda kalmışlık hissini oluşturun. Anlatabildim değil mi? Okey. Bence çok değerli bir podcast oldu arkadaşlar. Haftaya dediğim gibi arzunun evrimine kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Başka bir podcast'te görüşmek dileğiyle kendinize çok çok çok iyi bakın ve keçiyi beslemeyi unutmayın. Muah!